Ayrım 24, Eşya Hukuku, sayfa 293. İkinci bölüm, Taşınmaz Mülkiyeti. Medeni Kanunumuz, taşınmaz mülkiyetine ayrılan dördüncü kitap, birinci kısım, ikinci bölümde, bu mülkiyetin konusunu, kazanılmasını, kaybını ve hükümlerini düzenlemektedir. Biz de her birini ayrı bir paragrafta inceleyeceğiz. 1. Taşınmaz mülkiyetinin konusu. Medeni Kanunumuzun 704. maddesi taşınmaz mülkiyetinin konusunu şöyle belirtmektedir. Taşınmaz mülkiyetin konusu şunlardır. 1. Arazi. 2. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar. 3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler. Bunlar Medeni Kanunun 998. maddesi gereğince tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilecek şeylerdir. Bu hususta tapu sicili bahsinde verdiğimiz açıklama göz önünde tutulmalıdır. İşaret edelim ki Medeni Kanun madde 704'te sınırlı olarak sayılanlar arasında yer almayan bir şey başka kanunlar bakımından taşınmaz sayılsa bile Medeni Kanun bakımından taşınmaz sayılmaz. Örnek olarak gemi siciline kayıtlı olan gemi icra ve iflas kanunu bakımından taşınmaz sayıldığı halde icra iflas kanunu madde 23 taksim 4 madde 136 Medeni Kanun karşısında taşınmaz mülkiyetine konu teşkil etmez. Çünkü yerinde sabit olmayan bir mal olarak gemi Medeni Kanun madde 704'te taşınmaz olarak sayılan şeyler arasına girmemektedir. Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu gemiler için taşınmazlara benzer özel bir sicil ve özel bir rejim kurmuş bulunmaktadır. Türk Ticaret Kanunu madde 816 vade. Türk Ticaret Kanunu madde 867'ye göre bir gemi siciline kayıtlı bulunmayan gemiler üzerindeki mülkiyet vesaire ayni haklar hususunda Medeni Kanunun menkullere müteallik hükümleri tatbik olunur. Bütün bu meselelerin ayrıntısı deniz ticareti hukukunun konusudur. Diğer taraftan Medeni Kanuna göre taşınmaz sayılan bir şeyi başka bir kanunun taşınmaz hükümlerine tabi tutmaması mümkündür. Örnek olarak icra ve iflas kanunu arazinin bütünleyici parçası olması nedeniyle araziyle birlikte taşınmaz hükümlerine tabi olması gereken yetişmemiş mahsullerin haczini taşınmaz haczinden ayrı kurallara tabi tutmuştur. İcra ve iflas kanunu madde 84. 3213 sayılı maden kanunu da madenler için özel bir rejim kabul etmiştir. Medeni kanun tarafından taşınmaz sayılan bir şey ayrı bir hüküm bulunmadıkça başka kanunlar bakımından da taşınmaz hükümlerine tabi olur. Taşınmaz mülkiyetine konu teşkil etmek üzere tapu kütüğünde bağımsız sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar Medeni kanun bakımından taşınmaz hükümlerine tabi olacağı gibi örnek olarak icra ve iflas kanunu bakımından da taşınmaz hükümlerine tabi olur. 2. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması. 1. Genel olarak kazanma tarzları. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması hususunda çeşitli ayrımlar yapılabilir. 1. Aslen kazanma, devren kazanma. Mülkiyetin bir kişiden diğerine geçtiği hallerde devren kazanma söz konusu olur. Devren kazanma ya cüz'i halefiyet veya külli halefiyet tarzında vuku bulur. Kazanılan mülkiyetin daha önce bir kişiye ait olup olmaması ile ilgilenilmeksizin doğrudan doğruya kazanıldığı hallerde de aslen kazanmadan bahsedilir. Gerçekten hiç kimsenin mülkiyetine tabi olmayan bir taşınmazda işgal yolu ile mülkiyet kazanılması aslen kazanma olduğu gibi daha önce bir maliki bulunmayan taşınmazda söz konusu mülkiyet devralınmayıp da doğrudan doğruya yeni mülkiyet kazanıldığı ve önceki maliki mülkiyeti sona erdiği hallerde de cebri müzayedede ihale kazandırıcı zaman aşımı aslen kazanma söz konusu olur. Tapu sicilindeki kayda dayanarak malik olmayan kimseden iyi niyetle mülkiyet kazanılması Medeni Kanun madde 1023 halinde aslen kazanma mı, devren kazanma mı yoksa bunların dışında bir kazanma tarzının mı söz konusu olduğu doktrinde tartışmalıdır. 2. Tescille kazanma, tescilden önce kazanma. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması bakımından diğer ayrım, mülkiyetin tapu ve tescilinin yapılması ile kazanıldığı halleri nazara almaktadır. Tapu sicili bahsinde de işaret ettiğimiz gibi, Medeni Kanunumuz taşınmaz mülkiyetinin kazanılması için prensip olarak tescili şart kılmaktadır. Medeni Kanun madde 705'e göre taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tescilli olur. Fakat hatırlatalım ki tescilin mülkiyeti kazandırması için geçerli bir kazanma sebebine dayanması gerekir. Medeni Kanun'un 705. maddesine göre miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal kamulaştırma halleriyle kanunda öngörülen diğer hallerde mülkiyet tescilden önce kazanılır. Tescilden önce kazanma halleri bu maddede sayılan örneklerden başka kanunda öngörülen diğer hallerde de söz konusu olur. Bu bağlamda karı koca mal rejimine ait sözleşme uyarınca vuku bulan mülkiyet değişikliği Medeni Kanun madde 716 fıkra son tapu siciline tescilden önce hüküm ifade edeceği gibi Medeni Kanun madde 54'e göre sona eren veya kanuna veya ahlaka aykırı olduğu için hakim tarafından sona erdirilen tüzel kişilerin mallarının kamu kurumlarına geçmesi de tescilden önce vuku bulur. Keza bir vakfın vakıf siciline tesciliyle birlikte vakfedilen taşınmazların mülkiyeti de tapuya tescilden önce vakfa geçer. Medeni Kanun madde 105 fıkra 1. Aynı şekilde ticaret ortaklarının birleşmesi halinde de mülkiyet geçmesi tescilden önce vuku bulur. Türk Ticaret Kanunu madde 151. Yeni oluşan arazi mülkiyetinin Medeni Kanun madde 708 uyarınca devlet tarafından kazanılması tescilden önce gerçekleştiği için olağanüstü zaman aşımı ile mülkiyet kazanılmasında da kazanma tescilden önce vuku bulmaktadır. Biz taşınmaz mülkiyetinin kazanılması hallerini Medeni Kanun'un dayandığı bu temel ayrım açısından gruplandırarak inceleyeceğiz. Özellik arz eden zaman aşımı ile kazanmanın iki halini de ayrı bir grupta ele alacağız. 2. Taşınmaz mülkiyetinin tescille kazanılması. 1. Genel olarak şartları. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması için gerekli tescil kazanmanın kurucu unsurudur. Fakat tapu sicili bahsinde de belirttiğimiz gibi tescil mülkiyeti kazanma için zorunlu şart ise de yeterli değildir. Tapu memurunun idari bir işlemi olan tescil ancak mülkiyetin kazanılması için gerekli diğer bütün kurucu unsurlar ve bu arada kazanma sebebi mevcut ise kazanmayı sağlar. Geçerli bir kazanma sebebine dayanmayan tescil yolsuz bir tescil olur. Medeni Kanun madde 1024. Tescil ile ilgili diğer hususları tapu sicili bahsinde incelemiş bulunuyoruz. Şimdi burada kazanma sebebin üzerinde duracağız. 2. Kazanma sebebi. Kazanma sebebi olarak nelerin tescile dayanak teşkil edeceği hususunda kanunumuzda açıklık yoktur. Fakat kazanma sebeplerinden mülkiyetin tescilden önce kazanılmasını sağlayanlar göz önünde tutulursa, mülkiyetin tescil ile kazanılmasında kazanma sebebinin mülkiyeti devir borcu doğuran bir hukuki ilişki olması gerektiği anlaşılır. Mülkiyeti devir borcu doğuran ilişki çok zaman bir sözleşmeye dayanır. Bu sözleşmelerin başlıcaları alım-satım, trampa, bağışlama vaadi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve miras taksim sözleşmesidir. Fakat başka sözleşmelerde, örneğin bir vekalet sözleşmesi, bir adi ortaklık sözleşmesi de bir kazanma sebebi teşkil edebilir. Kazanma sebebi bir isimsiz sözleşme, örnek olarak sulh sözleşmesi, inançlı sözleşme de olabilir. Soyut borç vaadinin kazanma sebebi teşkil edip edemeyeceği tartışmalıdır. Mülkiyeti devir borcu doğuran borç ilişkisi, ön alım veya alım hakkı gibi bir yenilik doğuran hakkın kullanılması ile de doğabilir. Ölüme bağlı tasarruflardan taşınmaz vasiyetine ilişkin olanlar da vasiyeti ifa yükümlüsü için söz konusu taşınmasın mülkiyetini devir borcu doğurur. Aleni mükafat vaadinin de borçlar kanunu madde 8 taşınmaz mülkiyetini devir borcu doğurabileceği kabul edilmektedir. Kazanma sebebi teşkil eden borç ilişkilerinin her biri kendi bahsinde incelenmektedir. Fakat özellikle mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerin kazanma sebebi olmalarıyla ilgili bazı önemli meselelere burada değinmemiz gerekmektedir. A. Mülkiyeti nakil borcu doğuran sözleşmelerde şekil ve şekli aykırılığın sonuçları. Çift A şekil. Medeni Kanun'un 706. maddesine göre taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması resmi şekilde düzenlenmiş olmalarına bağlıdır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ölüme bağlı tasarruflarla mal rejimi sözleşmelerinin kendilerine özgü şekillere tabi olacağı belirtilmektedir. Ancak bu hallerde kural olarak mülkiyetin tescilsiz kazanılması söz konusu olmaktadır. Karı koca mal rejimlerinden sadece mal ortaklığının kabulü halinde eşlerin ortaklığa giren mallar üzerinde el birliği mülkiyeti doğar. Diğer mal rejimlerinde mülkiyet değişikliği olmaz. Ölüme bağlı tasarrufta bir mirasçı atanmışsa, atanmış mirasçı ölüme bağlı tasarrufta bulunanın ölümüyle onun malları üzerinde kendiliğinden mülkiyeti kazanır. Şayet ölüme bağlı tasarrufta bir kişiye bir taşınmaz vasiyet edilmişse, vasiyet alacaklısı lehine mirasçılara karşı sahip olacağı bir talep hakkı doğmaktadır. Mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerin resmi şekle tabi tutulmasındaki amaç bir yandan sözleşmenin taraflarını düşünmeye sevk ederek onları acele davranışlardan korumak, diğer yandan da tescilin sebebini teşkil edecek hukuki işleme mümkün olduğu kadar güvenirlik açık bir durum sağlamaktır. Gerçekten resmi şekilde yapılan bir sözleşmeye karşı ehliyetsizlik ve rıza sakatlığı noktasından itiraz güçleşir. Taşınmaz mülkiyetini devir borcu doğuran sözleşmenin esaslı noktalarının resmi şekilde düzenlenmiş olması gereklidir. Şöyle ki taşınmaz mülkiyetini devir borcunun ve buna karşılık diğer tarafın borçlandığı bütün edimlerin resmi şekilde düzenlenen senette yer alması gereklidir. Özellikle taşınmaz satış bedeli resmi sözleşmede doğru olarak gösterilmelidir. Sözleşmede satış bedelinin doğru olarak gösterilmediği hallerde sözleşmenin geçerli olup olmayacağı tartışmalıdır. Bu hususa muvazaa incelenirken değinilecektir. Keza edim ve karşı edim borçlarını açıklığa kavuşturmaya ilişkin veya edim borcunu kuvvetlendiren kayıtların resmi şekilde yapılması aranmaktadır. Örnek olarak bir cezai şart kararlaştırıldığı takdirde bunun resmi şekilde yapılması gereklidir. Kanunen esaslı sayılan noktaların yanında tarafların sözleşmenin vazgeçilmez bir şartı olarak kararlaştırdıkları noktaların da resmi şekle tabi olması gerekir. Mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelere resmiyeti hangi makamın vereceği uygulamada çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Evvela taşınmaz satış sözleşmesi bakımından mesele ortaya çıkmış ve 16.931 tarihli ve 2 Taksim 40 sayılı Yargıtay İçtihatını birleştirme kararı ile bu sözleşmeye ait resmi senedin noterler tarafından değil, Tapu Sicil Müdürü veya memurları tarafından düzenleneceği kabul edildikten sonra 22.11.1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 26. maddesi mülkiyetin gayri nakdi haklara müteallik resmi senetler Tapu sicil muhafızları veya memurları tarafından yapılır hükmüyle meseleyi kökünden çözmek istemiştir. Fakat sözü geçen kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da miras paylaşma sözleşmesi ile ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin taşınmaz mülkiyetinin devri borcunu doğurmaları halinde ne şekilde yapılmaları gerektiği konusunda uyuşmazlık baş göstermiştir. Yargıtay 10.12.1952 tarih ve 2 Taksim 4 sayılı içtihatı birleştirme kararı ile mirasın paylaşılması için yapılan sözleşme taşınmazlarla ilgili olsa bile Medeni Kanun madde 676 gereğince yazılı şekilde yapılmasının yeterli olduğunu ve Medeni Kanun'un 706 eski Medeni Kanun 634 maddesi gereğince Tapu Kanunu'nun 26. maddesine göre düzenlenecek bir resmi senede gerek bulunmadığını belirtmiştir. Durum, içtihatı birleştirme kararı ile bu şekilde açıklığa kavuşturulmuş iken, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 89. maddesinde re'sen düzenlenecek senetler arasında miras paylaşma sözleşmesinde yer almış olması tartışmaları yeniden hızlandırmıştır. Tartışmalar, bu defa Noterlik Kanunu'nun 89. maddesinin Medeni Kanun'un ilgili hükümlerini değiştirip değiştirmediği konusunda toplanmıştır. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ile 2. Hukuk Dairesi Noterlik Kanunu'nun 89. maddesinin Medeni Kanun hükümlerini değiştirdiği fikrinden hareketle Medeni Kanun madde 676'ya göre adi yazılı şekilde yapılmış miras paylaşma sözleşmesini re'sen düzenlenmediği için geçersiz saymakta idi. Buna karşılık biz kitabımızın önceki basılarında aksi görüşü savunmuştuk. Bize göre Noterlik Kanunu'nun 89. maddesi aynı maddede sayılan işlemlerin yapılması için notere başvurulduğunda noterin resmi şekli nasıl gerçekleştirileceğini belirten bir düzen hükmü getirmektedir. Bu hüküm maddi hukuk yönünden sonuç doğurmaz ve sadece noterin imza tasdiki yoluna gidemeyeceğini, sayılan sözleşmeleri mutlaka re'sen düzenlemesi gerektiğini ifade eder. Ancak tescilin yapılabilmesi için bütün mirasçıların tescil talebinde bulunmaları gerekir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin de Noterlik Kanunu'nun 89. maddesinin maddi hukuk bakımından etkili olmadığını, miras paylaşma sözleşmesinin yazılı yapılmasının geçerli olduğunu kabul etmesi üzerine içtihat uyuşmazlığının içtihatı birleştirme yolu ile giderilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Yargıtay içtihatı birleştirme Hukuk Genel Kurulu bizim de savunduğumuz görüşü kabul ederek 26.11.1980 tarihli 5 taksim 3 sayılı içtihatı birleştirme kararında 1512 sayılı noterlik kanununun yürürlüğe girmesinden sonra Medeni Kanun 611 taksim 2 yeni Medeni Kanun madde 676 maddesine göre yapılan yazılı miras taksim paylaşım sözleşmesinin geçerli olduğuna ve anılan noterlik kanununun 89. maddesinin Medeni Kanun'un madde 611 taksim 2 yeni Medeni Kanun madde 676 hükmünü değiştirmediği sonucuna varmıştır. Kararın gerekçe kısmında aşağıdaki değerlendirme yapılmıştır. 1512 sayılı noterlik kanununun düzenleyici nitelikteki 89. maddesiyle miras taksim sözleşmesine el atılarak Medeni Kanun 611 taksim 2 yeni Medeni Kanun madde 676 maddesine dokunulmuş değildir. Noterlik kanununun amaca göre yorumlanmasından, yazılış tarzından ve Senato Geçici Komisyonu raporunda yer alan bilgilerden aynı maddede sayılan işlemlerin yapılması için notere başvurulduğu takdirde noterin resmi şekli nasıl gerçekleştireceğini belirten bir düzen usulünü öngördüğü anlaşılmaktadır. O halde mirasçılar böyle bir sözleşmeyi yazılı yapabilirler. Eğer noter önünde düzenlenmesi istenirse tarafların iradesine bağlı olan noter bu isteği noterlik kanununun 84 ve onu izleyen maddelerinin hükümleri dairesinde düzenleme suretiyle yerine getirecektir. Bu üst gerekçe savunduğumuz görüşe tamamıyla uymaktadır. Yargıtay 10-12-1952 tarih ve 4 taksim 5 sayılı içtihatı birleştirme kanunu ile de ölünceye kadar bakma sözleşmesinde bakım borçlusuna bir taşınmazın mülkiyetinin devri taahhüt edilince bu sözleşmenin borçlar kanunu madde 512 ve medeni kanun madde 545'te yapılan atıflar uyarınca medeni kanun madde 532'ye göre noter ve su hakimleri tarafından düzenlenebileceği gibi tapu sicil memurları tarafından da düzenlenebileceğini kabul etmiştir. Arsa payı karşılığında kat yapımı sözleşmelerinin tapu memurları tarafından yapılabileceği gibi noterler tarafından düzenleme biçiminde yapılabileceği Yargıtay kararları ile kabul edilmiştir. Yargıtay arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmesinde yükleniciye bırakılan bağımsız bölümlerin resmi şekle uyulmadan yapılan satışlarını borçlar kanunu madde 162 çerçevesinde alacağın temliki niteliğinde görmekte ve temlik alanın tescil talebinde bulunacağını kabul etmektedir. Sözleşme gereği arsa sahibine bırakılan bağımsız bölümün devrinin ancak resmi şekilde ve arsa sahibi tarafından yapılacağı kabul edilmektedir. Medeni Kanun madde 677'ye göre terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devre amacıyla yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle tabi tutulduğundan terekede bulunan taşınmazlar hakkında adi yazılı bir sözleşme mülkiyeti geçirme borcu doğurmaya yeterli olmaktadır. Aynı hükümde sözleşmenin üçüncü kişiyle yapılması halinde geçerliliğinin noterde yapılmasına bağlı olduğu belirtilmektedir. Medeni Kanun madde 677 fıkra 2 bu sözleşmelerle hak sahibi olanlar lehlerine tapu tescilinin yapılmasını isteyebilirler. Taşınmaz mülkiyetini devir borcu doğuran diğer sözleşmelerin tapu kanununun 26. maddesi uyarınca tapu sicil memurları tarafından düzenlenmesi gerekir. Bununla birlikte ihtiyari açık artırmada borçlar kanunu madde 225-231 resmi şekle uyma aranmaksızın mülkiyeti devir borcu doğar. Buna karşılık özel artırmada resmi şekil şarttır. Ticaret ortaklıklarına sermaye konulması borcu bakımından ise Türk Ticaret Kanunu madde 140 fıkra 2 diğer bir istisna kabul etmektedir. Bu hükme göre sermaye olarak gayrimenkul mülkiyeti konulması taahhütünü ihtiva eden şirket mukavelesi hükümleri resmi şekil aranmaksızın muhteberdir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 2. maddesinin 2. fıkrasına göre yapı kooperatifleri ile konusuna taşınmaz mal temliki dahil bulunan diğer kooperatiflerin ana sözleşmelerinde ortaklara taşınmaz mal temlik edileceği hakkındaki taahhütler başka bir resmi şekil aranmaksızın muhteberdir. Tertip edilen piyangoda armağan olarak bir taşınmaz konulmuşsa, piyango sözleşmesinin resmi şekle tabi olup olmayacağı tartışmalıdır. Yargıtay, kendisine piyango isabet edenin ancak resmi sözleşmenin yapılması hususunda bir talep hakkı sahip olacağını kabul etmiştir. Bir talep hakkına sahip olacağını kabul etmiştir. Doktrinde ise bu halde resmi şekle uyma mecburiyeti olamayacağı ileri sürülmektedir. Keza Yargıtay 1. H'de adi ortaklıkta ortaklara özgülenmek üzere ortaklığı yönetenin kazandığı taşınmazı devir borcu için resmi şekli gerekli görmemiştir. Şekle uygun olarak yapılan sözleşme, mülkiyeti devretmeyi taahhüt edene tapuya tescil yaptırma borcunu yükler. Borçlu bu borcunu yerine getirmek üzere alacaklı adına tescilin yapılması için Tapu Sicil Müdürlüğü'ne bir talepname verecektir. TST madde 11. Tapu Sicil memuru da bu talep uyarınca tescili yapınca mülkiyet karşı tarafa geçmiş olacaktır. Şayet borçlu tescilin yapılmasını talep etmez, mülkiyeti devir borcunu yerine getirmezse alacaklı mahkemeye başvurarak mülkiyetin hükmen geçirilmesini isteyebilir. Medeni Kanun madde 716. Mahkemenin bu isteğe uygun olarak vereceği hükmün kesinleşmesiyle mülkiyet tescilden önce geçer. Tescilden önce kazanma hallerini incelerken bu meseleyi tekrar ele alacağız. 2b. Şekle aykırılığın sonuçları. Uygulamada resmi şekle uyulmaksızın yapılan satış, ki böyle satışlara haricen satış denilmektedir, tarzında çok rastlanan bu problemde Yargıtay alıcıların durumunu koruyan içtihatı birleştirme kararları ve içtihat haline gelen kararlı uygulamalar getirmiştir. Bu meseleyi incelerken tescilin yapılmış bulunup bulunmamasına, tescil yapılmamış olmakla beraber alacaklının taşınmaza zilyet kılınmış olup olmamasına göre aşağıdaki ihtimalleri ayrı ayrı ele almak yerinde olur. 1. Bugün İsviçre Federal Mahkemesi'nin ve Yargıtayımızın kararlarında hakim olan görüş, kanunun sıhhat şekli olarak aradığı şekle uyulmadan yapılan sözleşmenin kesin hükümsüz olduğudur. Sözleşmedeki şekil noksanına rağmen taşınmaz alacaklı adına tescil edilmişse, tescile sebep teşkil eden sözleşme geçerli olmadığı için mevcut tescil yolsuz bir tescildir. Mülkiyetin devrini sağlamaz ve malik, yani şekline uygun olmayan sözleşmedeki borcunu ifa etmiş bulunan kimse kaydın düzeltilmesine dava edebilir. Medeni Kanun madde 1025 ve zilyetliğin teslimini de isteyebilir. Fakat bu arada taşınmazın mülkiyeti bir iyi niyetli üçüncü kişiye devredilmişse, Medeni Kanun madde 1023 veya yolsuz tescile dayanarak malik gözüken kimse şartların gerçekleşmesi üzere mülkiyeti zaman aşımı ile kazanırsa, Medeni Kanun madde 712, yahut da şekil noksanı sebebiyle sözleşmenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek bir hakkın kötüye kullanılmasını teşkil ediyorsa, Medeni Kanun madde 2, kaydın düzeltilmesi davası sonuç vermez. Hatta 39.1988 tarihli ve 2 Taksim 2 sayılı Yargıtay içtihatını birleştirme kararında kat mülkiyetine tabi bağımsız bölüm satış vaadi sözleşmesinde şekle uyulmadığı iddiasının hakkın kötüye kullanılmasını teşkil ettiği hallerde tescil davası açılabileceği kabul edilmiştir. 2. Tescil yapılmamış olmakla beraber alacaklı taşınmaza zilyet kılınmışsa malik açacağı el atmanın önlenmesi davası ile alacaklının zilyetliğine son verebilir. 17.1940 tarih ve 2 Taksim 77 sayılı içtihatı birleştirme kararına göre şekil noksanı sebebiyle batıl haricen satış sözleşmesine dayanarak taşınmazı teslim alan ve semeni satış bedelini ödemiş bulunan alıcı, sözleşmenin hükümsüzlüğü sebebiyle taşınmazı geri vermeye mecbur ise de satıcı da aldığı satış bedelini geri vermeye mecburdur. Bir taraf geri verme borcunu yerine getirmedikçe diğer tarafı geri verme borcunu yeri getirmeye davet edemeyeceği gibi alıcı ödediği bedel kendisine geri verilinceye kadar taşınmazın zilyetliğini muhafaza edebilir. Böylece Yargıtay tarafların karşılıklı geri verme borçları için ödemezlik definden yararlanabileceğini kabul etmiş olmaktadır. Keza aynı karara göre satıcının aldığı bedeli geri verinceye kadar alıcının taşınmazdan yararlanmasına razı olmuş sayılması gerekir. Bu sebeple de alıcı taşınmazdan elde ettiği ürünleri tazmin etmek veya ecrimisil ödemekle yükümlü tutulamaz. 5.7.1944 tarih ve 12 Taksim 26 sayılı içtihatı birleştirme kararına göre de şekil noksanı sebebiyle batıl haricen satış sözleşmesine dayanarak taşınmaza zilyet bulunan alıcı, malikin rızası ile zilyettir. Şayet bu kişi söz konusu taşınmaz üzerinde bina inşa eder veya ağaç dikerse, bunları malikin hiç değilse zımni rızası ile yapmış sayılır. Eğer bina veya ağaçların değeri açıkça arsanın değerinden fazla ise, Zilyet Medeni Kanun madde 724'de dayanarak arsanın mülkiyetinin kendisine geçirilmesini talep edebilir. 24. ayrımın sonu sayfa 307.